Ayrım 31.
Başımı yoklasana bir. Ha şurası. Şişmiş değil mi? Elbette şişecek. O da hani çok vurdu ki şimdi kendisi de üzgündür sanırım. Ama ne dayak attı kardeşim, ne dayak. Yaşam boyu böyle dayak görmüş değilim. Chicago'nun dehşeti diyorlar ona. Vallahi önünde saygıyla eğilirim. Ayı eti herifteki. Ama öyle bile olsa gene de başa çıkardım. Eğer iyi günümde ve soluğum yerinde olsaydı. Ay ay, dikkat et, bir çıban gibi duyarlı orası. Kemerini çözmek için ellerken Saxon'un parmakları bir çorba tabağından daha geniş bir düzeyde alev alev kızaran bir yere değmişti. Böbreklerimi indirdiği yumruklardan oldu bu, dedi Billy. Böbrekleri hırpalamakta usta mı usta şeytan. Hemen bütün yakın dövüşlerde böğrüme vuruyordu. Saat gibi işliyordu yumruğu. Öyle acıtıyordu ki gözlerimi kırpıyordum. Sonra sarhoş gibi alıyor, acım acı duymuyordum artık. Bu vuruş yere yıkmaz adamı ama uzun süreli bir karşılaşmada korkunç yıpratır, paçavraya çevirir. Pantolonunu çıkarınca diz kapaklarında derinin sıyrılmış olduğunu gördü Saxon. Biri şu açıklamayı yaptı. Bu deri diz üstü düşen benim ağırlığımdaki birisini kaldıracak kalınlıkta değil. Üstelik mindere sürülen reçine bıçak gibi keser. Saxon'un gözleri nemlenmişti. Güzel hasta çocuğunun işkence görmüş bedeni üstüne ağlayacak duruma gelmişti. Pantolonu asmak için odanın öteki ucuna götürürken şıngırtılar duyuyordu. Billy karısını çağırdı, cebinden bir avuç madeni para çıkardı. Para gerekiyordu bize, paraya gerek vardı diye söyleniyordu. Parayı saymak istedi, beceremedi. Yeniden abuk subuk konuşmaya başladı. Saxon'un yüreği parçalandı çünkü geçen hafta onun hakkında kötü düşüncelere kapıldığını, bağlılığından kuşku duyduğunu anımsıyordu. Alt tarafı Billy, görkemli bir bedeni olan bu erkek bir çocuktan başka bir şey değildi. Kendi çocuğu. Bu korkunç dayağı hangisi için katlanmıştı? Bize para gerekti diyordu. Demek düşündüğü gibi onun huyu değişmiş değildi. Yatakta çırılçıplak uzanmış, yarı baygın durumda hala karısını düşünüyordu. Kafasına egemen olan düşünce karısıydı. Bize para gerek, bize diyordu. Kocasının üstüne eğilirken yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Onu o andaki denli hiç sevmemiş gibi geldi. Biri saymaktan caydı, parayı karısına uzatarak. Al say, dedi. Kaç para var? 19 dolar 35 sent. Tamam, yenilenin payı 20 dolar. Birkaç kadeh içki içtim. Bir çift dosta içki ısmarladım. Arabaya verdim. Hesap tamam. Kazanmış olsaydım 100 dolar alacaktım. Ben 100 dolar için dövüştüm. Bir süre için toparlardı bu para bizi. Al bunları sakla. Hiç yoktan iyidir. Yatağa girince acısı uyumasına engel oldu. Saxon sürekli olarak oradan oraya koşturuyor, berilerini, çürüklerini ılık su kompresi yapıyor, sıyrıklarının acısını hamemeli suyu ve deri kremiyle dindirmeye uğraşıyordu. Parmakları hafif bir okşayışla geziniyordu hasta bedeninde. Billy ise iki inilti arasında durmadan, dinlenmeden konuşuyor, acısını hafifletmek için anlatıyor, anlatıyordu. Yaptığı dövüşü yeni baştan yaşıyor gibiydi. Büyük para ödülünü kazanamadığından yakınıyor, benliğinin kırıldığını duyuyordu. Bu görünmez yara bedeninin bütün ağrılarından daha acı vericiydi. Ama beni saf dışı bırakamadı ya, kolumu kaldırarak gücüm kalmadığı anlarda elinden geleni ardına komadı, gene de yapamadı. Sonlara doğru öyle anlar oldu ki ringde aynı zamanda üç yerde birden görüyordum onu. Hangisine vuracağımı, hangisinden sıyrılacağımı şaşırıyordum. Ama atlattım onu. Artık hiçbir şey göremediğim, duyamadığım zaman dizlerim titremeye, başım dönmeye başlayınca kurtuluşu ona sarılmakta buluyordum. Hakimin kolları yoruldu bizi ayırmaktan ama ne dayak yedim, ne dayak yedim. Neredesin Saxon? Buradasın değil mi? Düş gördüğümü sandım. Ama bu ders olsun bana. Sözümü tutmadım, dövüştüm. Bak gör işte durumu. Bana bak da yeniden el işi yapıp satmaya heveslenme. İşte böyle. Hepsini aldattım. Başlangıçta bahisler eşitti. Altıncı rounddan sonra batak oynayanlar bire karşı iki bahse tutuşuyorlardı. Aleyhimde tabii. İlk kez yere yıkıldığımda galibiyeti kaçırdığım belliydi. Bunu herkes görüyordu. Ama hakemin ona kadar saymasını beklemedim kalkmak için. 10. raundda maçın sonuna değin dayanamayacağımı bahse tutuşuyorlardı birebir. 11. raundda, 15. raundda değin dayanamayacağıma bahse girdiler ve ben 20. raundun sonuna değin dayandım işte. Ama bana pahalıya patladı. Evet, pahalıya patladı. İnanır mısın? 4 round boyunca düşteymiş gibi davrandım. Yalnızca ayakta duruyor, dövülmeyi sürdürüyordum. Yahut da yerde yatıyor, 8'e değin saymalarını bekliyordum. Sonra ayağa kalkıyor, rastgele saldırıyor, kör dövüşü yapıyordum. Kaşıyor ya da vuruyordum sözde ama kime? Haberim yok. Beni başüstü yere yıktığı 13. rounddan 18. rounda değin ne yaptığımı bilmiyorum. Ne diyordum? Ha evet, gözlerimi açtım. Daha doğrusu bir gözümü açtım çünkü ancak bir tanesi açılabiliyordu. Kendimi köşemde buldum. Burnumun altında pis pis amonyak kokan havlular vardı. Billy Murphy bir buz parçası gezdiriyordu boynumda. Tam karşımda ringin öbür köşesinde Chicago dehşetini belli belirsiz gördüm. Kendisiyle dövüşmekte olduğumu anımsayabilmek için epeyce bir çaba harcamak zorunda kaldım. Şöyle bir dolaşmaya çıkmış, yeni dönmüşüm gibi geliyordu bana. Kaçıncı rounddayız diye sordum Billy'ye. 18. karşılığını verdi. Aman tanrım, ne oldu peki? En son bildiğim 13. round'tu. Yaman adamsın dedi Billy. 4 round bilinçsiz dövüştüğünde benden başka kimse farkına varmadı. Bu süre içinde boyuna seni oyun dışı ettirmeye uğraştım. Gong çaldı ve dehşetin üstüme geldiğini gördüm. Bill havlu atmak için hareketler yaparak bırak maçı dedi bana. İş yok dedim, sıkma beni Bill. Ama o maçı bırakmam için beni sıkıştırmayı sürdürdü. O arada dehşet benim köşeme gelmiş, ellerini sarkıtarak karşımda duruyordu. Hakem ne olacağını görmek için bekliyordu. Salonda herkes soluğunu tutuyordu. Yavaş yavaş aklım başıma geliyor, düşüncelerim aydınlanıyordu. Kazanamayacağını sen de biliyorsun diye yineledi Bill. Külahımı anlatsın onu dedim ve var gücümle dehşetin üstüne saldırdım. Hiç beklemiyordu bunu. Ben öylesine grogiydim ki sor ayakta duruyordum. Buna karşın hasmıma üst üste yumruk yağdırdım. Adam köşesine kadar geriledi, külçe gibi yere yığıldı. Fırsattan yararlanıp üzerine atıldım. Seyirciler çılgına döndüler. Ne diyordum? Ha evet, başım dönüyor daha biraz. İçinde arı kovanı varmış gibi uğulduyor. Sakso, köşesinde yere düştü, sen de üzerine atıldın diye fısıldadı. Ha evet, ayağa kalkar kalkmaz ben aslında zor duruyordum ayakta. Bir yumruk daha, bir daha kendi köşeme sürdüm onu ve yeniden üzerine düştüm. Şans işiydi bu. Yeniden kalktık, bir daha düştük. Yumruklarımı sıktım, çıkıp üzerine oturdum. Sonunda canını okudum işte. Şimdi seni yiyeceğim dedim. Gerçekte canını okumuş değildim daha. Ancak onu sinirlendirmeye çalışıyordum. Hakem bizi ayırdı mı durmadan yumruk indiriyordu. Midesine güzel bir yumruk indirdim. Dengesini hemen yitirdi. Bunun üzerine dikkatli davranmak zorunda kaldı. Üstelik o denli oldu ki yakın dövüşten kaçmaya başladı. Gerçek gücümü göründüğünden çok sanıyordu. Oysa hiç de öyle değildi. Bununla birlikte görüyorsun ki sonunda hemen hemen onun canını okudu. O nakavt edemedi beni, yapamadı. 20. roundda ringin ortasında durmuş yumruklaşıyorduk. Sonuç berabereydi. Maçı kaybetmiş bir adam için güzel bir direnme göstermiştim elbet ama karar onun lehine çıktı. Ve bu adil bir karardı ama ben hepsini aldattım. O beni yiyemedi. Beni şipşak indireceğine bahse tutuşan başı bozukları oyuna getirdim. Tan yeri ağrırken Billy sonunda uykuya daldı. Uykusunda inliyordu, homurdanıyordu, yüzü acıdan kasılıyordu. Yatakta daha az acı veren bir yatış biçimi bulabilmek için vücudu boşuna kıvranıyordu. Profesyonel boksörlük budur demek diye düşündü Saxon. Düşünebileceğimden daha berbat bir şey. İçine pamuk doldurulmuş eldivenle bunca işler yapılabileceği hiç aklımdan geçirmemiştim. Bir daha dövüşmek yoktu. Sokaktaki ayaklanmalar bundan daha iyiydi. Canlılığından ne kadarını harcamıştı acaba bu akşam? Saxon kendi kendine bunu sorarken biri mırıldandı ve gözlerini açtı. Saxon gözlerinin görmediğini ve sayıkladığını düşünmeden sordu. Ne var? Billy. Saxon. Saxon diye çağırdı. Her zaman yattığı yerde eliyle karısını arıyordu. Yeniden çağırdı. Saxon orada olduğunu kulağının dibinde bağıraraktan bildirmek zorunda kaldı. Billy içi rahatlamış gibi derin bir soluk aldı. Kesik kesik şu sözler döküldü ağzında. Bunu yapmak zorundaydım. Bize para gerekliydi. Gözleri yeniden kapandı. Daha derin bir uykuya daldı. Buna karşın mırıldanmayı, söylenmeyi sürdürüyordu. Saxon beyin kanamasından söz edildiğini duymuştu. Bunun için korku içindeydi. Birden Billy Murphy'nin ensesini buzlu olduğunu hatırladı. Başına bir şal aldı, 7. sokağa, kazık çakanların köşesine koştu. Sahibi dükkanı yeni açmış, yerleri süpürüyordu. Sakson'un taşıyabileceği kadar buz çıkardı buzluktan. Kullanışlı boyda parçalara böldü. Genç kadın eve dönünce buzun bilinin ense köküne, ayaklarına da sıcak ütü koydu. Sonra başını soğuk hamamelis suyuyla ıslattı. Billy karanlık odada bütün gün uyudu. Akşama doğru birdenbire kalkmak istedi. Sakson'un eli ayağına dolaştı. Herkese görünmeliyim diyordu Billy. Benimle alay etmelerini istemem. Diretti. Giyinmesi bir işkence oldu ama karısının yardımıyla başardı ve evden çıktı. Derdi kendisini tanıyanlara yediği dayaktan ötürü yatağa düşmüş olmadığını göstermekti. Bu da başka bir türlü övünmeydi. Kadın gururundan farklıydı. Bu da hayranlığa değer bir davranış değil miydi diye düşündü Sakson. Birinin şişleri günden güne hafifledi. Çürükler şaşılası bir hızla yok oldu. Sıyrıkların çabuk iyileşmesi kanının temizliğini gösteriyordu. Kala kala morarmış gözleri kalıyordu. O sarışın yüzde bu morartılar daha bir belirgin duruyordu. Bu tuhaf renk 15 gün sürdü. O süre içinde oldukça önemli olaylar geçti. Otto Frank'ın duruşması hızla sonuçlanmıştı. İş adamlarından ve serbest meslek sahiplerinden kurulu bir jüri onu suçlu bulmuştu. Ölüme mahkum edildi ve hükmün uygulanması için San Quentin hapishanesine gönderildi. Chester Johnson'la diğer 14 kişinin duruşması biraz daha zaman aldı ama o da aynı hafta içinde sonuca bağlandı. Chester Johnson asılarak idama mahkum edildi. 2 grevci ömür boyunca hapse, 3 grevci de 20 yıla hüküm giydiler. Sadece 2 kişi beraat etti. Kalan 7 kişi de 2 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırıldılar. Bu haberler Sakson'da derin bir ruh çöküntüsü yarattı. Billy'nin mücadeleci ruhu karardı ama gemlenmedi. Yumurtayı kırmadan omlet yapamazsın dedi. Bunları göze almalısın. Yalnız verdikleri cezalar beni şaşkına çeviriyor. Suçlu görülen herkes katliamdan sorumlu. Madem ki hepsi sorumlu, hepsi de aynı cezaya çarptırılmalı. Chester Johnson gibi asılmalı. Yahut Johnson da asılmamalı. Yargıç nasıl veriyor kararları? Çok isterdim bunu bilmeyi. Toto da kazanmak için numara seçer gibi yapar herhalde bunu. Esinlenir mi ne? Herifin yüzüne bakar, aklına bir şey gelmesini mi bekler? Öyle olmasa ne diye John Black'e 4 yıl, Hutkins'e 20 yıl versin? Aklına estiği gibi rastgele karar veriyor demek. Bunun tersi de olabilirdi. Carl Hutkins 4 yıla, Oney Black 20 yıla hüküm giyebilirdi. Ben ikisini de tanırım. Kirkland'deki 10. sokağın tayfasındandır ikisi de ama arada bir bizimle de gezerler. Eskiden okuldan çıktıktan sonra çoğu kez bataklıkların yakınındaki Sandy plajından ve transit şansiyesinden denize girmeye giderdik hep birlikte. Şantiyenin orada suyun derinliği 20 metreyi bulur derler ama kulak asma, doğru değil. Bir gün günlerden salıydı. Bir yığın kavga attık suya. Sonra da cuma günü okuldan kaçıp onları denizin dibinden çıkarmaya gittik. Rakvere de giderdik, kaya morunası avlamak için. Bir gün güneşin tutulduğu gündü. Kal bir hani yakaladı. O güne dek hiç öyle büyük balık görmüş değildim. Neredeyse insan boyunda. Ve şimdi Kal 20 yılı pranga taşıyacak. İyi ki evli değil. Çünkü eğer cezası indirilmezse yaşlı bir adam olarak çıkacak hapishaneden. Kal'ın anası oğlunun bizlerle yüzmeye gelmesinden hoşlanmazdı. Her seferinde kuşkulandı mı saçlarını yalardı. Eğer tuz tadı varsa temiz bir dayak çekerdi oğlana. Ama Kal da kurnazdı ha. Eve dönerken bir komşunun bahçesine atlar, başını musluğun altında tutardı. Sakson. Ben çok defa Chester Johnson'la dans etmişimdir diye ekledi. Karısını Katie Brady'yi çok eskiden tanırdım. Karton fabrikasında tezgahlarımız yan yanaydı. San Francisco'ya kız kardeşimin yanına gitti. Yakında bir bebeği olacak. Çok güzel bir kızdı. Her zaman bir sürü oğlan dolaşırdı ardında. Hükümlerin ağırlığı olumsuz etki yaptı sendikalı işçiler üzerinde. Onların cesaretini kıracağına kırgınlıklarını biledi. Billy'nin sözünü tutmayıp ringe çıktığı için çektiği iç acısı, Sakson'un sevecen davranışının yeniden canlandırdığı sevgisi yok oldu. Evde hırçınlaşıyor, somurtuyor, ağzını açtığı zaman da Bert'ün son günlerde konuştuğu gibi konuşuyordu. Ve günden güne daha çok kalıyordu dışarıda. Yeniden başlamıştı içkiye. Sakson umudunu kesmek üzereydi. Aklından kötü şeyler geçiyordu. Kaçınılmaz kötü sona hemen hemen alıştırmıştı kendini. Kafasında çeşitli biçimlerde canlandırıyordu bu kötü sonu. En çok Billy'nin Sedye ile eve getirildiğini görüyordu. arada bir de köşedeki bakkala telefon geleceğini, yabancı bir sesin kocasının hastanede ya da morgda bulunduğunu bildireceğini düşünüyordu. O sıralardaydı, atlar bilinmeyen bir biçimde zehirlendi. Sonra kamyonla taşımacılığın kodamanlarından birinin evi dinamitle havaya uçuruldu. Saxon, Billy'nin hapse gireceğini ya da St. Quentin'de dar ağacına çıkacağını sandı. Gazetecilerle fotoğrafçılar Pin Street'teki küçük eve akın edeceklerdi o zaman. Oysa hiç de öyle olmadı ve o engin düş gücü gerçek yıkımı önceden seçmeyi beceremedi.